Ayrım 36. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 421. Hükümetçilerin konuşmalarını aktarmakta olan telsize doğru eğildi. Dinliyormuş gibi yapıp korkusunu yenmeye çalıştı. Hayır dedi kendi kendine, hayır. Bu gece gelmesi göz göre göre ölmek olur. Oysa mektubun son satırlarında kendini öldürmeye karşı çıkıyordu. Ölümün kimi kez sunabildiği rahatlamayı, dinlenmeyi özleyecek olursam Boltzmann gibi yapar, kendimi onun kollarına atarım. Ama çıldırmış olurum. Toplu mezarın çevresinde oynayıp türkü söyleyen kadından daha çılgın olurum. Ne var ki çılgınlar çılgın olduklarını bilmezlerdi ve ilk kez çevresinde olup bitenlerle ilgilenmeye başladı. Çavuş Natale'nin nasıl vurulduğunu, İspenç horozuna anlatmakta olan Pistoia'yı dinlemeye koyuldu. Bir ara Amalcılar M113'ü tekmelemeye başlayınca Natale onları kovalamak için dışarı çıktı. Başlarında kim vardı biliyor musun? Ağzından İzmarit, belinden RDG-8 eksik olmayan, Burç El Baraçniye'de bomba attığı sanılan sarışın oğlan. Dışarıda bir gürültü koptu. Miğferini yürüttüler. Dudaklarından izmarit eksik olmayan sarışın oğlan mı? Demek ki maymuncuk bu gecede ortalarda dolaşıyordu. Ninet bu gece gelecek olursa onunla karşılaşması olasılığı vardı. Saçmalıyordu. Mantığa sığar bir yanı yoktu böyle bir korkunun. Mantığa sığar yanı olmasa da korku içini sarıyordu. Sardıkça da içi içini yiyor ve nedendir bilinmez gözlerinin önüne çapa biçimli haçın görüntüsü geliyordu. Görüntüyle birlikte bu takının olaylar örgüsünde vazgeçilmez bir öğe olduğu düşüncesi. Çifte kıyımla başlayan olaylar zincirinin yok edilemez bir halkasıydı bu takı. Neden mi? Çünkü onu aptal bir kız olarak değerlendirdiği için kendisini bağışlayamıyor, onsuz kalmış olmanın acısına boyun eğmiyordu. Çünkü onu sevdiğini anlamıştı. Apaçıktı bu. Apaçık mı? Apaçık şeyleri kanıtlamak kolay değildi. Birin sıfırdan büyük olduğu da apaçıktı. Ama bunu kanıtlamak için önce birin de sıfırında var olduklarını, birle sıfırın ayrı olduklarını göstermek gerekirdi. Birin ve sıfırın var oldukları, birle sıfırın ayrı oldukları aksiyonumdan bile yola çıksanız, problemi çözmek için kafa patlatmanız gerekirdi. Belki de onu, mektubu düşünmemeliydi artık. Belki telsize boş verip odadan çıkmak, kendisiyle baş başa kalmak için fırsat kollamalıydı. Şeker ile Akbaba arasında geçen bir konuşmaya kulak verince ürperdi. "Generalim, 22, 25 ve 27 Baykuş'la şimdi konuştum," dedi Şeker. "Sandokan, Kartal ve Atmaca pilleri bittiği için walkie-talkie'lerini kullanamıyorlar. 25 Alfa'nın maroları da daha nöbetçi kulesinden aşağı inmemişler. İnmezlerse geberecekler. Gidip indireyim mi?" "Peki Şeker," diye yanıt verdi Akbaba. "Yanınıza elinden iş gelen birini alın. Bir inkursore demek istiyorum. Gerekirse Burç El Baraçni'den alın. Baş üstüne generalim." "Bir inkursore mi?" Komuta merkezinden çıktı, Arap bürosuna gitti. Fifi ile Fransız Bernard'ın "Nereye gidiyorsun?" sorusuna yanıt vermeden kurşun geçirmez yeleğini giyip miğferini taktı. Sonra bir M112, bir walkie-talkie, bir fener alıp merdivenlere koştu. Leopar'ın yol vermesini beklemekte olan Şeker'in bulunduğu avluya indi, cipin önünde durdu. "Teğmenim." Şeker şaşkın şaşkın baktı ona. "Ne işin var burada, ne istiyorsun?" "Şatile'ye gitmek istiyorum teğmenim." "Olmaz Charlie, yerinden kıpırdama," dedi sana. "Kulaklarımla duydum." "Biliyorum ama telsizde bir işe yaramıyorum. Arapça bilmiyorum. General yanınıza bir inkursore almanızı istedi sizden. Ben de aramaya gidiyorum, sen çekil bakalım." "Aramanıza gerek yok teğmenim, ben varım." Şeker gevşemeye başladı. "Niye olmasın, silahın da var." "Var teğmenim." "Miğferin?" "Var teğmenim." "Kurşun geçirmez yeleğin?" "Var teğmenim." "Walkie talkie'in, fenerin?" "Var teğmenim." "Atla." Cipe atladı. "Sağ olun komutanım." 27 Baykuş'tan başlayalım. 27 Baykuş'a gidebilmek için Kuveyt elçiliğinin kavşağını kapatan yığınla zırhlı aracın cipin arasından geçmek zorunda kaldılar. Sonra Şamon bulvarına sapıp 27'nin önünden Şatile'ye girdiler. Gözetleme kulesine çıkan merdivenin dibinde Sandokan'ın içi boş cipinin yanında durdular. Şeker elinde pillerle indi. Ninet'i düşünmekte olan Angelo jipte kaldı. Saat neredeyse 10 olmuştu ve buraya artık bomba düşmüyordu. Amalcılar ateşi Şatilla'nın ana yoluna yöneltmişlerdi. Ama 6. Tugay'ın havanları çukurdan ateş etmeyi sürdürüyor, gürültüleri Roberto'nun başına gelenler nedeniyle İsa'yı suçlayan boğuk sesini bastırıyordu. 9:30 oldu. Hala dönmedi, geri gelmedi. Şemsiyesini unutur gibi unuttu beni burada. Onu uyarmak, beni burada unuttuğunu aklına getirmek için parmağını bile oynatmıyor İsa. Başımın ağrıdan çatlaması, bir gözümün görmemesi, üstüme işemem, yarı yarıya ölmüş olmam umurumda bile değil İsa'nın. Analarını babalarını seven, nişanlılarına prezervatifle bile el sürmeyen, esrarı bırakan, kulaklarındaki James Dean küpesini çıkartan, ağızlarından kötü söz çıkmayan iyi aile çocuklarını sevmiyor İsa. Belli ki onun gibileri seviyor. İkide bir anasının örekesinin örekesi diyenleri seviyor. Çok kızdım İsa, çok kızdım. Ondan çok sana kızıyorum. Çünkü doğrusunu istersen Sandokan'ı oldum olası sevmedim. Anlattıklarını ciddiye almadım. Biçimsiz sakalından hoşlanmadım hiç. Lekeli halısını hep istemeye istemeye süpürdüm. Oysa senin için, senin için gökyüzünü süpürürdüm. Bulut, bulut. Senin için her pazar ayine gittim. Oruç tuttum, ilahiler okudum. Senin için komünistlere oy vermedim. İsa'yı büyük bir adam bildim. Gözü pek, eli açık, ermiş bir adam. Mucizelerine inandım. İçimde kuşkular taşısam da, bana göz bağcılık gibi gelse de, suları yarıp geçtiğine, balıkları çoğalttığına, görmeyen gözleri gördürdüğüne, Lazarus'u dirilttiğine inandım. Ama şimdi çok kızdım. İyi dinle beni İsa. Kimse suları varıp geçemez. Balıklar yumurtlayarak çoğalırlar. Görmeyen gözler içinde göz nakli yapılır. Senin zamanında göz nakli yoktu. Lazarus'a gelince yeniden yaşama döndüğüne göre demek ki ölmemişti. Koma durumuna girmişti. Bu nedenle artık sana inanmıyorum. Sana dua etmiyorum artık. Şu Orostopolluğa bak. 4 saattir dualar edip adaklar adıyorum. Kılını bile kımırdatmıyorsun. Buradan sağ çıkacak olursam San Remo'ya dönüp öcümü alacağım ben de. Ne kiliseye gidecek, ne oruç tutacak, ne ilahi söyleyeceğim. Komünistlere oy vereceğim. James Dean küpemi takacağım. Esrara başlayacağım yeniden. Sinemada, tramvay durağında, mağazalarda sıraya girmeyeceğim. Har vurup harman savuracağım. Gazinoda kumar oynayacağım. Sarhoş olacağım. Kerhaneye gideceğim. Yaşamımı değiştireceğim. Tanrı tanımaz olacağım. Serseri olacağım. Hep senin yüzünden. Ne var ki buradan sağ çıkamayacağım. San Remo'ya dönemeyeceğim. Başım çok ağrıyor, gözüm çok ağrıyor. Donuyorum, buz kestim. Ölümün soğukluğu. Ölüyorum, evet ölüyorum. Senin yüzünden, senin yüzünden. Boğuk ses öyle keskin bir iniltiye dönüşmüştü ki Angelo başını çevirdi birden. Şeker pillerle birlikte merdivenlere gittiğinde Sandokan'ın cibinden öfkeli bir inilti duyar gibi olmuştu. Ama havanların gürültüsü iniltiyi bastırınca yanıldığı sonucuna varmıştı. Oysa şimdi ölüyorum senin yüzünden sözcüklerini açık seçik duymuştu. Gözleriyle patlamaların yer yer aydınlattığı karanlığı taradı. Görünürde Sandokan'ın cipinden başka bir şey yoktu. Feneri jipe tutarak altında birinin olup olmadığına baktı. Kim var orada diye seslendi. Rahatlamış bir ses karşılık verdi. Benim Roberto, Sandokan'ın sürücüsü, sen kimsin? Korkacak bir şey yok, tanıyorsun beni, çavuş Angelo. Hadi çık oradan. Çavuş Angelo mu? Demin dediklerim için bağışla beni ey İsa. Öyle demek istememiştim. Hepsi yalandı. Seni çok seviyorum İsa. Suları yarıp geçtiğine inanıyorum. Balıkları çoğalttığına inanıyorum. Görmeyen gözü gördürdüğüne, Lazarus'u dirilttiğine inanıyorum. Ölç almayacağım. Kiliseye gitmemezlik etmeyeceğim. Kerhaneye gitmeyecek, içki içmeyecek, kumar oynamayacak, komünistlere oy vermeyeceğim. Teşekkürler İsa, teşekkürler. Çık oradan dedim sana. Çekip çıkarttı onu. Soluğunu tutarak gözündeki toprağı temizledi. Yüzüne akmış olan kanı sildi, başına sargı sardı. Sonra 27'nin M113'üne götürdü. Ardından jipe döndü ve bu arada nineti, mektubu, çapa biçimindeki haçı, dudaklarından eksik olmayan izmaritle bu gece ortalarda dolaşan maymuncuğu düşünmez oldu. Yeniden saat, takvim, mevsimler ve güneşle ölçülen zaman dilimine girdi. Artık tek düşüncesi 25 alfa ile 25'e ulaşabilmekti. Livorno'da öğrendiği savaş oyunlarını uygulayacaktı. Yaşam hep böyle değil midir? Kendimize ya da sevdiğimiz birine bir şey olacak diye korkarız. Varlığımızın her hücresi telaşa kapılır ama beklenen tehlike ortaya çıkınca önemsemez oluruz onu. Unuturuz. Söz gelimi korkudan tir tir titreyen ve bir meleğin kendisine yardım ettiğine inanan bir Maro tam karara varıp harekete geçeceğimiz sırada dikkatimizi dağıtabilir. Ne yapacağımızı düşündüm dedi karanlıktan çıkan şekere. Ne yapacağız diye homurdandı. Pis bir koku geliyormuş gibi iri burun deliklerini açarak çevreyi koklayan şeker. İşi bölüşeceğiz. Yolun yarısında birbirimizden ayrılacağız. Peki, siz 25 ile 22'ye gidin, ben 25 alfada kalır, tepedeki iki maroyu indiririm. Peki, onlarla birlikte 21'e gelir sizi bulurum. Peki, yola koyuldular. Artık hükümetçilerin elinde olan ana yola çıktılar. 106'lık toplar ve 12,7 milimetrelik Browninglerle Gobeire'yi dövmekte olan M113'lerin gerisindeki 23'ün M113'ü seçilmiyordu bile. 21'in M113'ü fırtınalı bir denizin kumsala attığı bir tekne kalıntısını andırıyordu. Toplu mezar ise 6. ve 8. Tugay üniforması giymiş asker kaynıyordu. Yaklaşanları yallah yallah diye kovalıyor, kendilerinden olmayan hiçbir taşıdığın geçmesine izin vermiyorlardı. Jipi alçak bir duvarın dibine park edip yürüyerek 25 alfaya, oradan da 25'e giden dar yola yöneldiler. Bölgenin tek sessiz kesimiydi burası. 8. Tugay'dan bir subay buraya girmeye çekindiklerini açıkladı. Çünkü adım atar atmaz yaylım ateşine tutulma tehlikesi vardı. Ne yapıyoruz diye sordu Angelo. Aldırmayıp gideceğiz yanıtını verdi Şeker. Peki, doğru 25 alfaya, orada ayrılacağız. Peki, buradan 25 alfaya güneydoğu doğrultusunda 300 metre var. Sağ taraf ateşe daha açık. Soldan gideceğiz. Anladın mı? Anladım. Duvarın dibinden git, başını da öne eğ. Peki, hazır mısın? Hazırım. Hadi. Fırlayıp sokağın köşesinden döndüler. Gözleri ileriye dönük, kulakları tetikte, sinirleri gergin, akıllarında hedefe sapasağlam varmaktan başka bir düşünce olmaksızın sol tarafa seyirtip koşmaya başladılar ve hemen bir yaylım ateşiyle karşılandılar. Raşit'in Nasır Bulvarı'nın her penceresine yerleştirmiş olduğu makinalı tüfeklerle Kaleşnikovlardan açılmıştı ateş. Kulübelere ya da çalıların arkasına gizlenmiş avcılardan kaçan iki tavşana benziyorlardı. Tıpkı iki tavşan gibi koşuyorlardı. Kimi kez daha karanlık bir köşe bulabilmek için yavaşça sıçrıyor, kimi kez bir girintiye sığınmak için birden duruyor, sonra yeniden ileriye fırlıyorlardı. Tehlikelerin en tehlikelisi ölümle boy ölçüşme sanatında ikisi de çekirdekten yetişmiş birer uzmandı. Bu sanatın her kuralını, her hilesini biliyorlardı. Gözü peklikleri bir coşkunun, bir tutkunun etkisiyle kahramanlık gösterisi yapmaya soyunanların gözü pekliğine benzemiyordu. Trapezi yakalamak için kendisini boşluğa ne zaman bırakacağını bilen ip cambazının hızla giden bir trenden ne zaman atlayarak yol kenarındaki döşeğin üstüne döşeceğini bilen figüranın, işinin ustası birinin serin kanlı, donuk, milimi milimine hesaplanmış gözü pekliğiydi onlarınki. Hadi, en ufak bir duraksamaya, kararsızlığa yer yoktu. Ustalıklarına, yanılmazlıklarına aşırı güvenmeye gelmezdi. Karamsarlığa da, kötümserliğe de düşme hakları yoktu. Kusursuz bir aygıt gibiydiler. Birlikte benzersiz bir ikili oluşturuyorlardı. Neredeyse insanüstü bir ikili. Bir ara Angelo, uzun bacaklarının ve gençliğinin katkısıyla koşuyu önde götürmekte olan şekeri geçti. Ama çırağın öne geçmesini kabullenemeyen ustalık birikiminin ve onurunun etkisiyle şeker yeniden başa geçti. Bu sırada yanı başından bir kurşun sekince Angelo vücuduyla ona siper olmak için yeniden öne çıktı. Böylece ikisi arasında birbirlerini korumak, birer hokkabaz ustalığıyla yer değiştirmek doğrultusunda bir yarışma başladı ve koşularını daha da kusursuz kıldı. Sonunda damında 25 alfanın gözetleme noktasını bulunduğu 3 katlı eve ulaştılar. Buraya varınca duraksayıp birbirlerini övgü dolu karşılıklı bakışlarla süzdüler. Aferin Şeker, aferin Angelo. Sonra ayrıldılar. Rastgele delikanlı, size de teğmenim. Dikkatli davran yukarıda, siz de teğmenim. Ve Şeker tek başına köşeden kıvrıldı. 25 Alfa ile 25 arasındaki 200 metrelik yol Nasır Bulvarı boyunca dümdüz uzanarak Gobere'den gelen ateşe hedef oluşturduğu için cephanesini tüketmek isteyen herkese açık bir atış alanıydı. Sürekli ve düzensiz bir biçimde yağan mermilerin tek amacı hükümetçilerin ilerlemesini engellemekti. Kapalı kapılar sığınma olasılığını ortadan kaldırdığı gibi ne içine büzülecek bir girinti ne de çökülecek bir çukur vardı. Bereket, Hasan'ın Bilal'i parçalamasını sağlayan aydınlatma fişekleri yine sönmüş, köşeyi döndükten sonra başka bir yöntemle koşmaya başlayan Şeker'in işini kolaylaştırmışlardı. Şeker 5-6 adım sol duvar boyunca koşuyor, sonra çaprazlama kayarak sağa geçiyordu. Sağ duvar boyunca 8-9 adım gittikten sonra yine çaprazlama kayarak sol duvara geliyordu. Zikzak yapıyordu sürekli ama artık Angelo olmadığı için eski ustalığı azalmıştı ve yüzü gizli bir sıkıntıyı ele veriyordu, açığa vuramadığı bir tasayı. 25 Alfa'ya doğru yola çıkmadan önce de böyleydi yüzü. Belki de karanlığın etkisiyle Angelo 27 Baykuş'ta Şeker'in sanki pis bir koku geliyormuş gibi iri burun deliklerini açıp etrafı kokladığına dikkat etmemişti. Dikkat etse bile büyük bir olasılıkla neyi kokladığını anlayamayacaktı. Kokladığı savaş sırasında havaya yayılan yakıcı acı kokuydu. Savaş yüzü görmemiş birinin ilaç kokusu, mikropları öldürmek için sıkılmış antiseptik kokusu sanabileceği kül ve kükürt kokusuydu. Barutun zehirli, iğrenç kokusuydu. Savaşın kokusuydu. Şeker, barut kokusundan, savaş kokusundan oldum olası hoşlanırdı. Balistit, fosfor, tritol kokuyor. Ne güzel, mis gibi derdi hep. Bir şişeye doldurup eve götürmeli. Ama 27 Baykuş da bu kokuyu sevmemişti. Bir pislik, bir çürük kokusu midesini bulandırmış, soluğunu kesmiş, şaşırmıştı. Açığa vuramadığı tasanın gizli sıkıntının nedeni buydu. Şimdi tek başına kalınca sıkıntının kaynağını anlamıştı. Yıkılmış evleri, cesetleri, ahlak anlayışının kabullendiği bu görüntüleri gördüğünde hiç karşılaşmadığı bu sıkıntı aklının ucundan bile geçmeyen bir özlemden kaynaklanıyordu. Busto Artisio'da çalıştığı iş yerinde kartını saate soktuğunda çıkan tık tık sesinden, burjuva iç sıkıntısının sesine duyduğu özlemden kaynaklanıyordu. Dünyanın en iyi mesleği, kral olacağımı, milyarder olacağımı bilsem değiştirmem dediği adam öldürme mesleği uğruna işini bırakmış olmanın pişmanlığından kaynaklanıyordu. Charles'ın Faberge yumurtaları, Jean-Duc de Berry'nin Paul de Limburg'un yaldızlı el yazmalarını biriktirmesi gibi 20 yıl boyunca silah biriktirmiş olmanın pişmanlığından geliyordu. Artık sevmediği bir meslek uğruna yaşamını boş yere harcamış olduğunu birden beklenmedik, kuşkuya yer vermeyecek biçimde anlamış olmasından geliyordu. İnsanın yaşamını artık sevmediği bir iş uğruna harcamış olduğunu anlaması ne korkunç bir şeydi. Yaşamını yanlış bir fikir ya da değmeyen bir insan uğruna harcamış olmaktan bile korkunçtu belki. Kafası bu düşüncelerle yüklü olarak zikzak koşuyu bitirip 25'in önüne geldi ve seslendi. Atmaca, benim Şeker. Yanıt olarak ateş edilince yeniden ustalığı canlandı. Kendini hemen yere attı. İncir ağacının dibindeki nöbetçi kulübesine doğru yuvarlandı ve eline soğuk bir şey değdi. Ne olduğunu görmek için fenerini yaktı. Yeşil ışık kas katı kesmiş bir çocuk cesedini aydınlattı. Ne yara ne kan izi vardı. Belli ki ölüme hava basıncı ya da çok güçlü bir darbe yol açmıştı. Göz kapakları örtülüydü. İnce bacakları yan yanaydı. Küçücük elleri göğsünün üstünde birleşmişti. Feneri söndürdü. Boğazını bir yumruk tıkadı sanki. Neredeyse ağlayacaktı. Dışarı çıkıp M113'e baktı. Ortalarda yoktu. Yeniden seslendi. Atmaca, duyuyor musun beni, atmaca? Bu kez beklenmedik bir gürültü karşılık verdi. Dirseğiyle çarptığı için taşların üstünde yuvarlanmaya başlayan bir tencerenin çıkarttığı ses. Tırmanmayı sürdürünce yeniden tencereye çarptı ve tencere bu kez bombanın açtığı çukura doğru yuvarlandı ve metal sesi çıkartan bir nesneye çarptı. metal sesi mi? Kulaklarına inanamayarak çukurun başına gitti ve neredeyse dikey olarak arkasından çukura saplanmış M113'ü gördü. Bir bersagliere arka kapağı açmış, yuvarlanarak çarpan nesneyi arıyordu. Atmaca diye yineledi. Yüzbaşı ötekilerle birlikte Habaş'ın evinde teğmenim diye mırıldandı Ferruccio. Tencereyi gördü, uzanıp aldı. Habaş'ın evinde mi? Evet komutanım. Burada iki kişiyiz biz. İki kişi mi? Evet komutanım. Albayım öyle istedi. M113 niye çukurda? Albayım öyle istedi. Albay mı? Komuta merkezine sormadan, Akbaba'nın onayını almadan, görev yerini terk etmek demekti bu. Apaçık suçtu. Disiplin yönetmeliğinin 342. maddesine karşı gelmekti. Atmacaya söyleyecekti bunu. Kartal 1'e söyleyecekti. Şeker bir anlığına yine yönetmeliklere toz kondurmayan Şeker oldu. General isteyecek olursa Saigonlu kadın gazeteciyi öldürmeye hazır, acımasız Şeker oldu. Gino'ya etmediğini bırakmayan, Rocco'yu süren amansız Şeker oldu. Savaş kokusundan hoşlanan, kimsenin gözünün yaşına bakmayan Şeker oldu. Ama yalnızca bir an sürdü bu. Anladım Bersagliere. Peki bu tencere ne? Bir arkadaşımın teğmenim. Bana humus getirirken ölen bir çocuğun. Ağacın dibindeki nöbetçi kulübesindeki çocuk mu? Evet komutanım. Bende kalabilir mi? Kalabilir Bersagliere. Daha sonra atmacaya bir şey demedi. Pilleri vermek ve pentrit sandıklarını kum torbalarıyla örtmeyi önermekle yetindi. Artık bir güçsüzlük okyanusuna batmış olan Kartal 1'e de bir şey demedi. O çocuğun cesediyle karşılaşmak, disiplin yönetmeliğinin maddelerine duyduğu saygının son kalıntılarını da yok etmişti. Ve 22'de savaşın kokusu mide bulandırıcıydı. Koku yalnızca kükürt ya da barutun bileşenlerinden kaynaklanmıyordu. Küçük alanı, kuleye giden sokağa, Nasır bulvarını dolduran cesetlerden de yayılıyordu. Size pil getirdim albayım. Sağ ol Şeker. Güç oldu mu buraya gelişin? Hayır komutanım. 25'e uğradın mı? Atmacayı gördün mü? Gördüm komutanım. Onları Habaş'ın evine gönderip M113'ü çukura indirmek iyi fikir değil mi? Evet komutanım. Bu sırada 25 Alfa'da Angelo aşağı inip kendisini izlemeleri için Luca ile Nikola'ya dil döküyordu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 431.